Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz, değerlendireceğiz burada Ergün Yıldırım Bey ile birlikte. Bunlardan ilki 27 Şubat Çarşamba günü Ergün Bey'in Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Orta Sınıf Demokrasi, Muhafazakarlık, Cumhuriyet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın Sosyolojisi başlığını taşıyor. Orta sınıfı konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Orta sınıf nedir? Genel özellikleri nedir? Dünyada aynı özellikleri mi gösterir? Muhafazakarlık orta sınıfların farik vasfı mıdır? Bunu konuşacağız. Sonrasında da Cumhur İttifakı'nın sosyolojisini konuşacağız. Bunun üzerinden programımızın ilk bölümünde. Programımızın ikinci bölümünde de yine aileyi konuşacağız. Bu son haftalarda çokça konuştuk bu meseleyi, biliyorsunuz. Ergün Bey, 3 Mart Pazar günü Yeni Şafak gazetesinde "Çok boşanıyoruz, az evleniyoruz" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Türkiye'deki evlilik oranlarını, boşanma oranlarını konuşacağız. Dışarıdan evlilikleri konuşacağız. Ve nihayetinde yine aileyi konuşmuş olacağız programımızın ikinci bölümünde. Hocam, ilk konuyla başlamak istiyorum ben. 27 Şubat'ta Orta Sınıf Demokrasi, Muhafazakarlık, Cumhur İttifakı'nın Sosyolojisi başlıklı bir yazı kaleme aldınız. İlk paragrafı izninizle dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Orta sınıf, modern zamanların en önemli toplumsal değişme dinamiği. Aynı gerçeklik Türkiye için de geçerli. Toplumun gövdesinden yükselir, yeniliğe açıktır ve muhafazakar kimlikle bütünleşir. Bu sınıfın diyalektiği de bu. Yani hem muhafazakar hem de yenilikçi. Modernleşmeyle de bu açıdan ilişki kurar. Gelenek, tarih ve din ile uzlaşan bir modernleşmeyi benimser. Muhafazakarlık yönüyle Anadolu'nun kültürel kimliğinde süreklilik taşıyan özellikleri korur. 1930'larda benimsenen pozitivist laikliğin dini tasfiye siyasetine karşı içten içe direnir. Buna karşı geniş toplumsal kesimleri temsil eder. Hocam, benim bu paragrafta en çok ilgimi çeken şu oldu. Bir diyalektik barındırır içerisinde orta sınıf. Hem evet, muhafazakardır hem de yenilikçidir diyorsunuz. Evet. Bu manada biz orta sınıfı nasıl tanımlayabiliriz? Yalnızca bizim ülkemize ait bir tanım mıdır? Hem yenilikçi olmak hem muhafazakar olmak, bu diyalektik bizim ülkemizdeki orta sınıfın hüviyeti midir, yoksa genel olarak dünyada bu özelliği mi taşır toplumların orta sınıfı? İsterseniz orta sınıf nedir, bunu tanımlayarak başlayalım. Evet.
Burada tabii orta sınıf deyince toplumun çoğunluğunu oluşturan, ekonomik anlamda ne tamamıyla çok zengin olup bu zenginliğiyle toplumdan ayrışan, ne de çok fakir olup tamamıyla kendisini fakirliğini gidermek üzere uğraştıran, buna veren bir sınıfı kastediyoruz. Orta sınıf belli ölçülerde dünya ile ilişkisini, maddi ihtiyaçlarını karşılama konusundaki tutumuna baktığımız zaman bu sorunlarını çözmüştür. Dolayısıyla değerler konusunda, toplumu değiştirme, onu etkileme konusunda belli bir duyarlılığa sahip. Dünyanın birçok yerinde aslında modern zamanlarda değişimi hakikaten yöneten ana aktör olarak orta sınıfı görüyoruz. Avrupa'da da bu modernleşmenin başlangıç yıllarına baktığımız zaman böyledir. Protestanlar dediğimiz sınıf orta sınıflardan yükselen ve bu orta sınıfın bahsettiğimiz ekonomik dinamizmiyle bütünleşen bir kesimdir ve birçok değişimin sosyolojik tabanı da bunlar oluşturuyor. Türkiye üzerine eğildiğimiz zaman bu gerçekliği çok daha net bir biçimde görüyoruz. Hakikaten orta sınıf Türkiye'de özellikle Cumhuriyet döneminde hep uzun süre devletin yönetiminde uzak tutulan ama Anadolu'da zamanla esnaf olan, orta ölçekli sermayeyi oluşturan ve hep gelişme istidadında olan bir sosyoloji kesimi kastediyoruz. Bunlar Toplumun çoğunluğunu oluşturuyorlar yine. Ekonomik sorunlarını belli ölçüde çözmüşlerdir. Hem yenilikçi bir yön vasıfları var, hem de muhafazakar. Yenilikçi olmaları nedeniyle modern dünyanın getirdiği yeni durumları reddetmiyorlar. Onları algılıyorlar ve onlardan yararlanmayı biliyorlar. Onlarla daha pozitif ilişki kurmayı başarabiliyorlar. Ama aynı zamanda muhafazakarlar. Muhafazakar dediğimizde de yani yeniliğin her şeyi iyi değil tabii. Yani moderniteyle gelen her şey %100 çok iyidir, dolayısıyla benimsememiz gerekir gibi bir tutum içinde de yer almıyor bu orta sınıflar. Modernitenin özellikle geniş halk kitlelerinin tarihle, gelenekle, dinle ilgili bir takım konularını dışlayıcı politikalarına karşı da tepki veriyorlar ve muhafazakar davranıyorlar. Yani kendi gelenekleri, tarihleri, inançlarını koruyarak yeniliği içinde yer alıyorlar. Yenileme çabasına doğru yol alıyorlar. O nedenle mesela 30'larda özellikle Cumhuriyet döneminde uygulanan çok pozitivist bir laiklik var. Bu pozitivist laiklik üzerinden topluma yeni bir kimlik dayatılmaya çalışılıyor. Ama bu orta sınıf muhafazakar kesim bu kimliği benimsemiyor. Bu kimliği genel anlamda kendi inancıyla ters görüyor. Ve doğrudan devletle de çok çatışmadan bu kimliğini korumaya çalışıyor. Bunlar devletle daha çok pragmatik bir ilişki içinde yer alıyorlar. Yani devrimci, isyancı bir tutuma yönelmedikleri gibi tamamıyla teslimiyetçi bir tutuma da yönelmiyorlar. Devletle daha çok yani işte evet bu devlet bizim devletimiz fakat yapılan yanlışları vardır. Bu yanlışları
toplumdan devlete doğru bir evet, hareket söz konusu.
Yükselen bir harekettir burada kesinlikle orta sınıf dediğimiz ve Türkiye'nin iyileşmesini de daha çok toplumun iyileşmesinden hareketle düşünen bir kesimdir. Öteden beri yatay bağlamda önem kazanan bir harekettir orta sınıf. Sosyolojisi ağırlıklı olarak burada iş görüyor. Muhafazakar nitelik dediğimiz şey de o kültürel boyutlarıyla işte aile yapısını önemsiyor, tarihi önemsiyor, geleneği önemsiyor. Kültürel değişmenin özellikle batıcı olan unsurlarına, dine karşıt olan unsurlarına hoş bakmıyor. O bu kimliğini de korumak istiyor aslında. Orta sınıf bu kimliği nedeniyle de kendi içinde daha aslında ciddi modernitenin taarruzları karşısında da çok büyük sorunlar yaşamıyor uzun süre Türkiye'de. Kendi içinden bir takım mekanizmalar geliştiriyor. Onlarla varlığını sürdürüyor. Hocam sahip sizin olduğu büyük bir gelenekten ilham alıyor. Evet. Burada tabii bir de demokrasiden bahsettik.
Evet.
Aslında yani orta sınıf Türkiye toplum tarihine baktığımız zaman daha çok serbest piyasayla, üretimle ilişkili olan bir kesim. Yani devletten tümüyle beslenerek üretim yapan bir kesim değil. Kendi ayakları üzerinde duran, öteden beri esnaflık yapan, bunu daha modern şartlarda da daha bir ileri düzeye taşıyan, bu çalışmalarını sürdüren bir kesimdir. Dolayısıyla devletçi dediğimiz ekonomik anlamda kastediyoruz bunu. Bir ekonomi kesim var. Bu kesim işte tamamıyla devletten besleniyor. Ve aynı zamanda o dönem rejimin ideolojisiyle bütünleşiyor. Ve pozitivist kimliği de kolay benimseyebiliyor. Oysa bu orta kesim böyle bir tutuma sahip değil. Daha mesafeli. Ondan sonra ekonomik imkanlarda kendisi oluşturuyor. Kitlerden beslenen, devletten tümüyle beslenen bir sınıf değil. Bu sınıfın mesela Özal döneminde ciddi anlamda bir yükselişi var.
Demokrat Parti'yi de buna evet, katabilir miyiz tabii, hocam? Demokrat, 50'li yıllardan sonra 50'li, aslında.
50'li yıllardan itibaren demokrasiyle birlikte bu orta sınıfın önü daha çok açılıyor. Orta sınıf kendisini daha kolay temsil edebiliyor. Devletle daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyor.
Bu aynı zamanda şu değil mi hocam? Hani Şerif Mardin'i de analım burada. Yani o merkez tabii, çevre siyasetinde aslında Türkiye için 50'lere kadar çevrede kalmış kesim değil mi? Yani ortası.
Aynen öyle. Kemal Karpat Hoca da Türk demokrasi tarihinde bu konu üzerinde duruyor. Şerif Mardin de merkez çevre teorisini de bu konuya dikkat çekici şeyler söylüyor. Burada tabii Mardin'in perspektifini kullanırsak orta sınıf çevreden gelen, çevrenin kültürüyle, ekonomisiyle, hayalleriyle olan bir kesimdir. Ama bu kesim dediğim gibi ekonomi üretimini devlet yerine kendi çabasıyla öğrenerek bir üretim kapasitesi, yeteneği kazandığı için aslında yükselme dinamiği de temsil ediyor. Ve işte Demokrat Parti'den sonra Özal dönemiyle birlikte bunu çok daha belirgin bir biçimde görüyoruz. Buna işte Anadolu arslanları deniyor, başka şekilde ifade ediliyor. Ciddi bir ekonomik sermaye deniyor. Ama sadece ekonomi de değil. Yani bu çünkü orta sınıf eğitimle birlikte, eğitimin Türkiye'de yaygınlaşması, üniversitelerin artması burada da ciddi bir kapasiteye dönüşüyor. Özal'ın halkla barışan bir devlet anlayışını vurgulaması da bunun önünü açıyor. En son aslında AK Parti de bunun üzerine kurularak gelişen bir siyaset olarak gözlemliyoruz. Bir sosyoloji var toplumda. Bu sosyoloji dediğimiz gibi orta sınıf, demokrasi ve muhafazakarlıktan oluşuyor. Ve şey de aynı şekilde AK Parti de bu sosyoloji üzerine oturan bir siyaset olarak gelişiyor. Burada evet, demokrasi hakikaten önemli. Demokrat Parti ile de gördüğümüzde Özal'ın demokratikleşme hamleleri, AK Parti'nin özellikle 2012 yılına kadar demokrasiyle ilgili reformcu atılımları, bütün bunlar bu toplumsal kesimin dinamizmi üzerine oturmuştur. Hem bu kesimin kendisini daha iyi temsil etmesini sağlamış, hem de bu kesimlerin aslında Türkiye'ye ciddi bir dinamizm getirmesine katkı
yani siyasette vermiş. Kendilerine yer bulmalarını da elbette, demokrasiye borçlular evet, değil mi hocam?
Yani, tabii demokrasi çünkü devleti daha topluma yönelik müdahalelerini engelleyici bir rol üstleniyor demokrasi. Demokrasi siyasete sadece devletçi yapıdan beslenerek var olan Cumhuriyet Halk Partisi değil, bunun dışında çevreden gelen kişilere de siyaset yapmalarını, devlet bürokrasisinde etkili olmalarını sağlıyor. Evet. Ve o CHP'nin devletle kendisini özdeşleştirerek orta sınıfa, muhafazakarlara sürekli müdahale eden, onları dışlayan o politik iradesini de burada engelliyorlar.
Burada hocam tam bununla alakalı şunu evet, sormak isterim. Tabii orta sınıf geniş bir kesim.
Tabii.
Evet, demokrasiyle siyasette yer buluyor. Şuna da biraz sebep oldu mu, ne dersiniz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o işte devletçi, biraz Kemalist, evet, işte pozitivist, laikliğe belki kaçan uygulamalarını, evet, bu orta sınıfın bu çok görünen o muhafazakar karakteristik, evet, özelliğinden dolayı, yani onlara da şirin gözükme diyelim, oylarını alma diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu yönleri biraz törpüledi değil mi? Yani pozitivist, laikliği,
evet,
o aşırı devletçi yapıyı, çok o sert Kemalist ideolojiyi dönüştürdü.
Şimdi onu
ne
çok
dersiniz?
Bilmiyoruz. Şimdi söylemsel
yok,
olarak
adaylara bakarsak İstanbul'da işte
şimdi söylemleri öyle gözüküyor.
Evet.
Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin eline güç geçtiğinde mecliste nasıl hareket ettiğini biliyoruz yakın döneme baktığım zaman Türk siyasi hayatının. Dolayısıyla bugün söylem düzeyinde daha diyelim İslam'la çatışmayan en azından bir söylemle ortaya çıkmaları, daha dine karşı sempatik davranmaları bizi şeye götürür mü bilmiyorum. Yani çünkü siyasette söylemden çok yaptıklarınız önemli açıkçası. Evet. Ve biz CHP'nin yaptıklarına geçmişte baktığımız zaman da hiç de öyle çok o sert laisist kimliğinden uzaklaşarak hareket ettiğini söylemek güç. Yani geçmişte mesela başörtünün yasaklanması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaları, ondan sonra Cumhuriyet mitinglerine verdikleri destekler 2007 yılında. Sonra özellikle 28 Şubat'ta Refah Partisi'ni kapatan bir takım hukuk adamlarının emeklilik döneminde CHP içinde siyaset yapmaları. Bütün bunlara baktığımız zaman şahsi görüşüm bunu söylemek zor. Yani ya CHP
bu şu an bir söylemden ruhu, ibaret diyorsunuz.
Hala CHP'dir. CHP'nin o ruhu terk edebilmesi için önce kendi altı ok ambleminden vazgeçmesi lazım diye düşünüyorum. Evet. DSP bunu yaptı mesela. Güvercini tercih etti yani bir bakıma.
Evet.
Dolayısıyla zor görüyorum ben onu.
Biraz da Cumhur İttifakı'nı konuşalım hocam. Çünkü yazınızın bir bölümü de bunu kapsıyor. Aslında Cumhur İttifakı'nın sosyolojisini anlamak için bu girizgahı yaptık da diyebiliriz. Şimdi geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanlığı seçiminde 24 Haziran'da bu ittifak oluştu.
Evet.
Cumhur İttifakı oluştu. Ve bu ittifak bir önceki seçimde başarılı da oldu.
Evet.
Recep Tayyip Erdoğan Bey başkanımız olarak seçildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Bir ittifak olarak başarılı gözüküyor. Yani en azından salt çoğunluğu aldı Cumhur İttifakı. Siz diyorsunuz ki aslında bu ittifak aynı sosyolojik tabana dayanıyor. Bu dayandığı sosyolojik taban, Cumhur İttifakı'nın dayandığı sosyolojik taban AK Parti'nin orta sınıf sosyolojisiyle örtüşüyor diyorsunuz. AK Parti ile geniş tabanlı orta sınıf muhafazakar sosyolojinin devlet içinde ihtiyaç duyduğu müttefikliği MHP karşıladı diyorsunuz. Bu uzun süreli bir ittifak mıdır? Ben önce onu sormak isterim. Bunun karşıtlığında da şunu da cevaplarsanız sevinirim. Yani diğer taraftaki o Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin örtülü zımnen ortaklığı, bunlar artık kemikleşecek mi Türkiye'de? Çünkü yeni sisteme geçilirken de artık yani iki taraflı bir yapıya gideceği söyleniyordu Türkiye'nin. Ama bakıyoruz ki o Millet İttifakı denilen ittifakın içinde Saadet Partisi de var.
Evet.
İşte
evet.
Sağcı bir parti, İyi Parti de var. MHP'den ayrılarak kurulmuş bir parti. Ne dersiniz yani bu tabanlar, başta Cumhur İttifakı'nın dayandığı sosyolojik taban ve diğer ittifak kalıcı mıdır bundan sonra hocam?
Şimdi tabii bu başkanlık sistemi Türkiye'de hakikaten siyasette yeniden merkezileşmeye yol açtı. Siyasi partilerin bu çoğulculuğunu iki ana hatta toplanmasına neden oluyor bu. Dolayısıyla siyasi parçalanmayı bir yönüyle aşıyor, bu açıdan iyi. Ama bu ittifaklar hep böyle devam edecek mi bilmiyorum. Ben o konuda çok emin değilim ama AK Parti ile MHP ilişkisi üzerinden giderek okursak şöyle bir şey oldu diye düşünüyorum. AK Parti devletle ilgili, yani çevreden gelen bahsettiğimiz o sosyolojiyi temsil eden bir siyaset olarak devlet içinde zorlandığı bir dönemde ve uluslararası ittifaklarını da kaybettiği bir dönemde MHP'yi devlet içinde buldu ve devlet içinde önemli bir güç olarak MHP ile ittifak etti. Ve bir açıdan devletle pragmatik ilişkiler ötesinde artık devletle bütünleşerek var olma siyasetine yöneldi. Bu süreç, bu önemli bir açıdan. Yani bu hareketin sadece devlet içinde gelip geçici bir iktidar olarak kalmaması ve bu kadar büyük bir kesimi temsil ederken onların da artık devletin önemli bir parçası haline getirmesi, buna yönelik değişmeleri ve kurumsallaşmaları yapması, bu yönüyle önemli bir şey kesinlikle. Ama öte yandan bu MHP ile AK Parti arasında bir takım fikri farklılıklar vardır. Yani işte diyelim muhafazakarlık ve demokrasi dedik. Milliyetçilik de eğer demokrasiye yönelirse, sivil bir milliyetçilik olarak daha çok kendisini yeniden yapılandırırsa, bunun sürekliliği söz konusu olur, daha mümkün hale gelir. Ama milliyetçilik, sert milliyetçilik olarak farklılığını korup demokrasiye karşı hep şüphe içinde olursa, hatta AK Parti de bahsettiğimiz o orta sınıf, muhafazakarlık, demokrasi, bu özellikleri bu sosyolojiyi siyasi alanda temsil etmekten vazgeçerse AK Parti için de bu devamlılık zor. Ama AK Parti bunu sürdürür ve MHP'de bahsettiğimiz o özelliklerle bürünürse, bunların bileşkesine dayalı siyasi irade, siyasi pratik de varlığını sürdürür. Bunu ne kadar temsil edip etmeyecekleriyle ilgili. Yani sonuçta bu geniş halk kitlelerinin ekonomik sorunlarını, bu geniş halk kitlelerinin devletle ilişkili olan sorunlarını zaman zaman çözme kapasitelerine bağlıdır bu. Orta evet. sınıfın o değişme dinamiğini, rolünü sürdürme kapasitesini eğer ittifak yani veya AK Parti bunu üstlenmeye devam edecek mi? Ve yine işte bu bahsettiğimiz sosyolojiyi siyasette temsil etme konusunda, işte problemlerini çözme konusunda, kalkınma konusunda, adalet konusunda ki varlığını sürdürecek mi bu konuda peşinde olan halk buna inanıyorsa bu varlığını sürdürür, devam eder.
Evet.
Ama bunları temsilde yetersiz kaldığı zaman orada farklı boşluklar ortaya çıkar. Devletteki bu rolü tartışılmaya başlanır.
Evet, bir de hocam yani demin de ifade ettiniz, Cumhur İttifakı'nın üzerine oturduğu sosyolojik ve politik gerçeklik söylemsel gerçeklikten daha önemli.
Daha önemli.
Daha tabii. gerçekçi yani tabii. gerçekçi bir tabii. tabanı var.
Evet.
Çok böyle hani aşırı uçlarda değiller.
Evet.
Bir de hocam iki dakikamız kaldı ilk bölüm evet. için. Siz diyorsunuz ki devlet içinde tarihsel rollerini sürdürmede ısrar eden kadrolar diyorsunuz.
Evet.
Derin devlet midir bu hocam?
Evet.
Bu yeni uzlaşma, bütünleşme ve siyaset karşısında nasıl hareket edecekler diyorsunuz? Cumhur evet. İttifakı'nı kastederek.
Kesinlikle.
Yani o derindeki, dipteki ya da merkezde olduğunu farz eden her zaman siyasetten evet. arınmış evet. bir şekilde ya da siyaseten o merkezde bulunanlar. Sizce bu Cumhur İttifakı'nın yanında mı yer alacaklar?
Ya o bence,
İki dakikamız var hocam. Buyurun.
Evet, şimdi onu ben kendi kavramlaştırmamla sol kemalizm diyorum ona.
Evet.
Onlar Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi içinde devlette yerleşmiş, kendilerini sadece devleti kendilerine ait gören ciddi bir kadro, bir tecrübe oluşturmuşlar devlet içinde, bir etkinlik oluşturmuşlar. Şimdi bu süreçte hakikaten bu kadro, bu bahsettiğimiz Cumhur İttifakı'na karşı ne yapacak? Bence en önemli şey bu. O bahsettiğimiz Cumhur İttifakı hakikaten devleti reformize etme, orta sınıfla bütünleştirme noktasında adımlar attığı zaman o tarihsel olarak kendilerini devlet gören kadrolar buna nasıl tepki verecek? Bence önümüzde duran önemli sorunlardan birisi bu.
Ya bütünleşecekler ya da yeni çatışma alanları doğacak.
Yani ya bütünleşmeleri biraz zor gözüküyor ama evet ya
rollerini değiştirecekler.
Rollerini değiştirecekler dediğiniz gibi ya da orada tasfiye olacaklar ya da çatışacaklar.
Çatışacaklar.
Allah korusun, benim daha çok Türkiye'de bir ihtilal olursa buradan olabileceğini düşünüyorum.
Önümüzde ben. Duran en kritik sorun
evet,
da bu.
Evet, bence yani
hocam.
İhtilal falan, evet. darbe daha doğrusu, ihtilal değil de darbe durumu olursa bu kadrolardan olma durumu var diye düşünüyorum. Allah korusun. O nedenle de bir yönüyle bu Cumhur İttifakı'nın önemini de görmek lazım. Yani.
Belki bu real politik olarak, beka meselesini evet. de bu...
Bu açıdan baktığımızda da
lazım.
Önemli yine
evet.
devletin bir bütünlüğünün sağlanması, hem geniş orta sınıf muhafazakar hem milliyetçilerin Türkiye'de zaten bir araya geldiğinde çok geniş bir kesim oluşturuyor bunlar.
Evet.
Bunların varlığının korunması açısından da bir beka olarak algılanabilir tabii.
Evet. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Programımızın bu bölümünde evlilik ve boşanmaları konuşacağız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri ışığında. Aileyi konuşacağız en nihayetinde. Ergün Hocam, 3 Mart Pazar günü Yeni Şafak gazetesinde "Çok boşanıyoruz, az evleniyoruz" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Hocam yazıdan bazı bölümleri ve istatistikleri okumak istiyorum. Sonra evet, konuşmaya başlayalım. Aile kan kaybetmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı son araştırmalar bunu gösteriyor. TÜİK'in verilerinden yola çıkarak 2018 yılında yapılan evlilikler ve boşanmalar arasında bir mukayese yapıldığında çok şey öğreniyoruz. Yıl içinde evlenenlerden daha fazla boşananlar var. Yani boşanma evlilikten daha fazla. Örneğin evlenme hızı yıl içinde %6.7 oranında, evlenme yüzdesi ise %2.6. Buna karşın boşanma ise 2017'ye göre 2018 yılında %10.9 artış göstermiş. Büyük ve dikkat çekici bir oran bu gerçekten. Ve boşanmanın en çok olduğu il de İzmir. İzmir sizin tabirinizde hocam, hani seküler modernliğin kalesi demişsiniz. Geleneksel aile dayanışmasının en düşük olduğu ve yine geleneksel aile değerlerinin oldukça düşük olduğu bir şehir. Boşanmayı etkileyen modern trendler burada çok daha yaygın. Aslında hocam İzmir'i biz örneklem olarak alsak, herhalde boşanmanın da en çok olduğu il, söyleyecek çok şey buluruz. Hocam niye Türkiye az evlenmeye başladı, çok boşanıyor?
Evet, hakikaten bu bence Türkiye'nin çok önemli bir toplum meselesi. Bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor, durmamız gerekiyor. Yani o kadar yıldır aileyle ilgili çalışıyoruz, fakat sonucun bu kadar çıkacağını tahmin etmiyordum 5 sene ben de. Yani 10.9 oranında bir yükseliş var boşanmada, evlilik 2.6. İlk defa boşanma evliliği çok aşıyor. 2018 yılının acaba özel bir yönü mü var bilmiyorum. Yani 2019'a göre aslında daha çok da kötü bir yıl değil.
Hocam şu istatistikle ama, beraber de okumak gerekir tabii, herhalde. Buyurun. 2018 buyurun. Yani evlilik yaşı da yükseliyor.
Ha, evet,
yani ortalaması mesela erkeklerde 27.8, kadınlarda da 24.8.
Evet.
Yani evlilik yaşı yükseliyor.
Yükseliyor. Şimdi tabii yani o da etkiliyor. Bir yandan insanlar artık geç evleniyorlar. Yani 27.8, 28 demek neredeyse.
Evet.
Bu 28 yaşı çok geç bir yaş. Hakikaten bu Türkiye'de tabii artık eğitim, iş sahibi olma ile yakından ilgili. İnsanlar artık evlenmek için önce okullarını bitirecek, sonra iş sahibi olacak. Bunun da ortalama yaşı bu çıkıyor ortaya. Erkeklerde özellikle, ki erkekler çoğunlukla daha fazla evliliğe karar veren kişiler oluyor. Yani Türkiye'de hala önce erkekler kız istiyor yani. O açıdan bakarsak. Kızlar da tabii 24-25 yaşı üniversiteyi bitirme çoğunlukla, işte iş sahibi tam olmasa da çoğunlukla erkeğin iş sahibi.
Eskiden hocam Anadolu'nun köylerinde bu yaşta bir kız evde kalmış diye nitelendirilir.
Evet. Böyle çok büyük bir değişme bu. İnsanlar bir defa evlenmiyorlar. Evliliği erteliyorlar. O çıkıyor ortaya. Bir evlilik ertelenmesi var. Ondan dolayı Türkiye'de evlilik azalıyor. Az evleniliyor boşanmayla mukayese edildiğinde. Bu artık nüfusumuz şu an büyük oranda genç, ama gittikçe artık bunun azalacağını gösteriyor. Belki de Türkiye'nin Suriye göçmenlerine karşı biraz daha kucaklayıcı davranmasının temelinde biraz bu nüfus politikası yatmakta. Yani Suriyeliler mesela çok doğuruyor. Yani buradaki yerleşik olan nüfus kadar az doğurmuyor. Bunlar hem geç evleniyor hem de az çocuk yapıyor. Çünkü modern iş hayatı, kariyerizm, özellikle dediğim kariyerizm,
evet, burada kariyerist kişilik öne çıkıyor.
Kişilik öne çıkıyor. Yani ben işte öğretmen olayım, doktor olayım, iş adamı olayım, müdür olayım, şu olayım, doktoramı bitireyim. Evlilik daha ertelenen bir şey oluyor. Arka plana atılan bir şey oluyor. Bir de tabii bu evliliğin geç olmasının bir nedeni de hep zaman zaman söylüyoruz. Partnerlik yaşamının yaygınlaşması.
Meşru cinselliğin ötesine
geçilmesi. Önemini kaybetmeye
çocuk
başlaması.
Çocuk sahibi olmanın hocam çok...
Evet.
Revaçta olmaması
değil mi? Yani bir araba sahibi olmak çocuk sahibi olmaktan daha önemli hale geliyor gençlerin dünyasında.
Evet.
Bireysellik burada artıyor ve bu kapitalizmin modern hayatın, yani komünizm de öyledir, sadece kapitalizm değil. Dolayısıyla bu modern kültür şimdi bize getirdiği birey anlayışında iyi giyinmek, iyi işte iyi bir eve sahip olmak, hep maddi şeyler var. Yani iyi ev derken de içindeki ilişkiler açısından iyi değil. Ondan sonra mevki sahibi olmak, ondan sonra tatile gitmek, dünyayı gezmek, hep tüketime yönelik bir birey algısı üretiliyor. Ve dolayısıyla insanlar evlenmesi, çocuk sahibi olması gibi konuları ikinci plana atıyorlar. Öte yandan da gayrimeşru cinsel ilişkiler yayılıyor burada. Bu yaş döneminde insanlar hadi evlenelim, yani haramlardan uzak duralım. Dolayısıyla haram duygusu düşüncesinde de azalma var burada. Ayıp düşüncesinde azalma var.
İffet,
yani
namus duygusunda.
Tabii toplumun bir kültürü vardı.
Dejenerasyon var.
Ve toplumu bu kültürü belli bir denge sağlıyordu. O kültür de ciddi anlamda dönüşmeye uğruyor. Tehdit altında kalıyor ve dolayısıyla insanlar evliliği çok önemsemiyor. Evlilik falan hatta ayıplanmış bir şey haline geliyor neredeyse. Yani evlenmek falan nereden çıktı yani?
Bir aşırı geleneksel bir davranış.
Evet tabii, aşırı geleneksel bir şey. Hayatını yaşa, hayatına bak.
Anı
dünyayı
yaşa,
gez, anı yaşa, bak, keyfine bak vesaire. Böyle bir gençlerimiz böyle bir kültürle kuşatılmış durumda, böyle bir bilinçle kuşatılmış durumda. Hem kültür var, hem de toplumun pratiğinde yapısal olarak evlenmenin zorlukları var. Yani bir evlilik işte 100-200 milyona çıkıyor. Orta sınıf için konuşursak 70 ile 100 bin arası değişiyor.
Sizin hocam geçmiş bir programda şöyle bir cümlenizi hatırlıyorum. Hani kızlar artık iyi erkeklerle, iyi delikanlılarla, ahlaklı erkeklerle değil de işte ev eşyalarıyla, evlerle, arabalarla evleniyor demiştiniz.
Yani böyle garip
kızlarımız
bir şey var.
Kızlarımız kızmasın.
Yani kızlarımız evet, yani bunu düşünmeleri gerekir. Hakikaten erkeklerimiz de, yani biz mutlu ev derken neyi anlıyoruz? Yani maddi ihtiyaçları dört dörtlük karşılanmış ama ruhani, psikolojik, sevgi, diğer ilişkileri falan var mı yok mu ikinci plana atılıyor.
Evet.
Burada tabii boşanma artıyor öte yandan. Yani boşanma konusu üzerinde de durmak gerekiyor. İnsanlar boşanıyor. Neden? Çünkü insanlarda bir bu bireycilik aynı zamanda boşanmayı da tetikliyor.
Ve evlilik müessesesinden beklentiler de bunlar olunca hocam, bunlar karşılanmayınca diğer sadakat,
tabii,
çocuk,
evet,
diğer konular da şey kalıyor herhalde,
evet,
yani
önemli,
zayıf kalıyor, önemsiz kalıyor,
önemsiz
ve
kalıyor.
Kolayca o bağ
sona erdiriliyor. Yani o hakikaten aileyi, bir de tabii eskiden koruyan çok ciddi şeyler vardı, sosyolojik bağlamlar vardı, büyük aile vardı.
En önemlisi
ondan
hocam.
Ondan sonra mahalle vardı.
Yani dede, nine, vardı, anneanne, babaanne yok artık aileler.
Onlar devreye girerdi, evet, yardımcı olurdu ekonomik sorunlarına, kavgalarına, şuna buna. Şimdi daha korumasız insanlar, ben kendi hayatımı yaşayacağım deyince bir yönüyle özgür olduklarını düşünüyorlar ama öte yandan da ciddi anlamda korumasız kalıyorlar. Bunun bir bedeli var yani.
Hatta avukatlara kolayca ulaşmak da ayrıca bir güç olarak gösteriliyor değil mi?
Yani
dilekçeler, boşanma dilekçelerinin doldurulması.
Artık onlar daha kolay oluyor.
Evet.
İnsanlar birbirine tahammül etmiyor. Ya
evet,
bu işte bu sıkıntılarımız, Allah büyüktür, bunları aşarız, birbirimize destek olalım demiyorlar. Çok daha bireyci davranıyorlar. İnsanların birbirine beklentileri çok fazla, maddi olarak çok fazla.
Evet.
Oysa insanlar hakikaten bütün beklentilerini sevgi üzerine karşılayamaz. Bütün beklentilerini eşi üzerinden karşılayamaz. Dünyada çok daha farklı beklentileri var. Ama yok yani hız böyle çok evliliği bir yandan da düğün yapmayı yücelten çiftler bir süre sonra o çok yücelttikleri şeyi bulamayınca hayal kırıklığı yaşıyorlar. Yani böyle de bir sorun var. Dolayısıyla hemen rahatlıkla boşanmaya yöneliyorlar. Yeni maceraları arıyorlar. Çok daha iyi evlilik yapabileceklerini düşünüyorlar. Araştırmalar da var. Mesela evlilik sonrası yani tekrar evlenen çiftlerin mutluluk oranları veya memnuniyet düzeyleri nelerdir diye bakılmış. Yani öyle hani yeniden evlenenlerin %100, %80, %90'ı da mutlu olmuyor yani. Evet. Öyle bir şey de yok.
Evet.
Dolayısıyla insanın biraz da aslında kendi kaderine teslim olması diye bir şey var bizde. Yani dinimizin bir yönü de yani teslimiyettir. Teslim oluruz biz yani. Sıkıntılarımız olabilir, sorunlarımız olabilir. Eşlerimizden, çocuklarımızdan kaynaklanabilir. O zaman teslim oluruz yani. Bu Allah böyle takdir etmiş. O nedenle İslam kolay kolay boşanmaya hoş bakmıyor. Boşanma yasak değil ama hoş da bakmıyor.
Evet.
Bunun nedeni de biraz bu. Yani insanın kendi kaderiyle cebelleşmemesi. Kaderini hep sorgulamaması. Hakikaten ben çevremde kaderiyle çok fazla cebelleşen, kavga eden arkadaşlara baktığım zaman çoğunlukla çok mutsuz olan insanlar. Böyle de bir realite var. Ama daha böyle hani teslim olan insanlar daha mutlu insanlar. Yani o boşanmalar konusunda da bunu yaşıyoruz aslında belli ölçülerde.
Evet.
Türkiye'nin çok büyük bir sosyal meselesi. Türkiye'nin bununla ilgilenmesi lazım.
Hocam siz yazınızda siz de belirtmişsiniz bir istatistik daha var. İsterseniz evet. Programımızın sonuna geliyoruz. Onu da bir değerlendirelim. Farklı milletlerden ve farklı kültürlerden insanlarla yapılan evlilikleri de TÜİK araştırması biraz ortaya koyuyor. Mesela en fazla geçen yıl en fazla gelin Suriyelilerden almışız. 22.473 toplamı. Evet, bu evet. Da toplam evliliklerin %4,1'ini ciddi oluşturuyor. Bir rakam ciddi yani. Bir rakam. Yani ortalama 25 gelinden biri Suriyeli.
Güzel bir şey.
Suriyelilerden sonra Azerbaycanlılar,
evet.
Bizim kardeşlerimiz ve evet. Almanlar geliyor. Almanlar da muhtemelen Almanya'da yaşayan Türkler onlar.
Öyle gözüküyor. Evet.
Siz burada bir şeye dikkat çekmişsiniz. O ilginç istatistiği almamışsınız ama hani artık yabancılara da hani kız veriyor insanlar. Hani eskiden tabii. Evet Almanya'da gurbette Avrupa'da çalışan işçilerimiz İşte bir Alman kızla ne bileyim bir Fransız kadınla evlenirdi. Muhtemelen o kadınlar da Müslüman olurdu.
Evet, evet.
Şimdi ama bir de kız vermeye başladılar ki o damatların Müslüman olduğunu zannetmiyorum.
Evet,
bunu nasıl yorumlamak
burada
lazım?
Burada da tabii yine ciddi anlamda Müslüman kültürünün aslında burada zayıflamasını anlatıyor. Ailelerin
baskın karakterini kaybediyor herhalde
evet,
değil mi hocam?
Yani ailenin Müslümanlık ruhu baskın karakterini kaybediyor. Yani insanlar dindar olmasa da aile yapıları itibariyle bunlara hep dikkat ederdi Türkiye'de. Yani kız verirdi ama gayrimüslimlerden kız alırdı ama kız vermezdi. Ama şimdi böyle bir dönüşüm yaşıyor. Avrupa'da özellikle bunlar yaygınlaşıyor. Türkiye'de fazla yaygın değil. Burada bizi uyaran bir şey aslında var. Yani Müslümanların aile konusundaki helal haram inanışlarını belli ölçülerde terk ettiğini anlatıyor. Bu tabii Suriyelilerle evlilik Türkiye'ye ciddi bir katkı sağlar bence. Entegrasyon açısından da önemli. Entegrasyon hep evlilik üzerinde çok kolay olur aslında. Toplum onu çok daha kolay benimser. Türkiye'nin işte nüfus problemleri açısından da Suriyelilerin belli bir katkısı olduğunu söylemek mümkün. Şimdi bu tabii boşanma ile ilgili bir takım hukuksal problemler olabilir. Yani aile üzerine diyelim bakanlığın son yıllarda yaptığı bir takım yasalar, yasa değişiklikleri. Ama tümüyle bunlarla açıklamak da çok doğru değil. Yani aile bütün dünyada bugün boşanma konusuyla karşı karşıya. Bunu tamamıyla hükümetle açıklamak veya bir bakanlıkla açıklamak da doğru değil yani.
Evet. Yani. Hocam boşanma neticesinde aile ifsad oluyor. Evet. Değil mi? Yani aslında biz yine aileye geldik yani. Evet kadın erkek iki taraflı bir takım seküler trendler var ama en nihayetinde aile mefhumu, aile müessesesi zarar görüyor. Siz diyorsunuz ki nasıl yani terörizmle başa çıkmak için işbirlikleri içerisine giriyorsak, bir takım küresel işbirlikleri içine giriyorsak aynı şeyi aileyi kurtarmak için de yapmalıyız, evet, diyorsunuz.
Evet, kesinlikle.
Hocam, evet, bu soruyla programımızı sonlandıralım. Yani ne yapılabilir, evet, hocam, evet, bu konuda? Evet. Bu aileyi konuda kurtaracağız biz çünkü.
Burada kesinlikle Türkiye hem kendi içindeki aile çalışmalarını hükümetler desteklemeli, sivil toplum kuruluşları desteklemeli, araştırmaları desteklemeli. Aynı zamanda dünyada hakikaten aileden yana olan kesimler var. İnsanlar var, STK'lar var. Hükümet nezdinde de hükümetler bunu gündeme getirmeli veya sivil toplum kuruluşları, bu aileyi önemseyenler dünya çapında da birbirine el uzatmalı, yani birbirini desteklemeli. Çünkü insanın aslında en iyi, en doğal yetişme ortamı ailedir. İnsanlığın hepsi için tehdit edici bir şey bu. Bu gelişmeler bütün insanlığı tehdit ediyorsa, bütün insanlığın bu konuda duyarlılığı olanların beraber olması, hangi milletten, hangi dinden olursa olsun ortak bir takım çalışmalara yönelmeleri faydalı olur, hayırlı, evet, olur diye
tabii
düşünüyorum.
Bunlar hocam çok önemli politikalar. Aynı zamanda da bizim geleceğimiz, geleceğin anne babası, işte, evet, karı kocası olan çocuklarımız var. Herhalde onlara karşı da iyi bir örneklik gerekiyor, iyi bir temsil gerekiyor. Tabii. Bunları bu, tabii, konuda iyi terbiye etmek, iyi eğitmek gerekiyor. Evet. Hem oğullarımızı hem kızlarımızı. Evet. Çünkü onlara miras bırakacağız. Bu da önemli diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim.
Teşekkür
ederim. Bu kıymetli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz, güzel yazılarınız için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.